Ayrım 33, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 398. Höglund'un çıkardığı zaman çizelgesini incelemekle çalışmalarına başladılar. Wallander'in not defterinin yanında plastik torbanın içinde Katarina Taksel'in çalışma masasında bulduğu İsveç tren yollarının tarifesi duruyordu. Höglund gerçek bir araştırma yapmıştı. Olayların zamanlarını çıkarmış ve birbirleriyle olan ilişkileri doğrultusunda bir liste hazırlamıştı. Wallander bunun öyle kolay bir iş olmadığının farkındaydı. "Ben olsam beceremezdim," dedi kendi kendine. Polisler de insanlar gibi farklı farklı oluyor diye geçirdi içinden. İşin en güzel yanı bir ekip olarak çalışırken herkesin en güçlü tarafını ortaya çıkarması. "Ortaya somut bir resim çıkmıyor," dedi Höglund konuşmasını bitirirken. "Lund'daki patolojistler Erikson'un ölüm saatini 21 Eylül akşamüstü olarak saptadılar. Runfeld de gece öldü. Ölüm zamanları uyuşuyor ama bundan bir sonuç çıkarmak da olası değil. Günlerle ilgili herhangi bir bağlantı yok. Bunlara Yistat Hastanesi'nin doğum koğuşuna yapılan ziyaretlerle Blomberg'in öldürülmesini eklersek belki bir bağlantı yakalayabiliriz." Susarak masanın etrafındaki arkadaşlarına baktı. Ne Wallander'in ne de diğerlerinin söylediklerinden bir şey anlamadığı anlaşılıyordu. "Burada basit bir matematiksel işlemden söz ediyorum," dedi. "Katilimizin somut bir örneğe uygun olarak hareket ettiğini düşünürsek bu örneğe bağlı kalmadığı görülüyor. İşin ilginç yanı da bu. 21 Eylül akşamı Erikson öldürülüyor. 30 Eylül gecesi Katarina Taksel Yistat Hastanesi'nin doğum koğuşunda ziyaret ediliyor. 11 Ekim'de Gösta Runfeld öldürülüyor. 13 Ekim gecesi kadın yeniden doğum koğuşuna gidiyor ve bu kez Svedberg'in kuzenini bir yumrukla yere seriyor. Son olarak da 17 Ekim'de Eugen Blomberg ölü bulunuyor. Bunlara Runfeld'in ortadan kaybolduğu günü de ekleyebiliriz. Burada bir düzenlilik olmadığı görülüyor. Her şey son ayrıntısına değin planlandığına ve hazırlıkların bu doğrultuda yapıldığı göz önüne alındığında şaşırtıcı gibi gelebilir. Çuvala kurbağanın kilosuna uygun ağırlıkta ağırlıklar diken bir katille karşı karşıyayız. Bu yüzden de bu söz konusu düzensizliğe, katilin denetiminden kaçan bazı şeylerin neden olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunu da söyledikten sonra neden sorusunu sormalıyız." Wallander genç kadının söylediklerini pek izleyemiyordu. "Bir kez daha anlat," dedi ama daha yavaş. Höglund sözlerini yineledi. Bu kez Wallander onun ne demek istediğini anlamıştı. "Belki de tüm bunların bir rastlantı olmadığını söyleyebiliriz," diye tamamladı sözlerini. "Bu konuda daha fazla ileriye gitmek istemiyorum." Wallander Höglund'un çizdiği resmi şimdi daha net görmeye başlamıştı. "Katilin bir örneği izlediğini varsayalım," dedi. "O zaman sen bunu nasıl yorumluyorsun? Katilin zaman çizelgesini neler etkileyebilir?" "Bunun birçok farklı açıklaması olabilir. Katil Skyne'de oturmuyor ama buraya düzenli aralıklarla geliyor. Belki de burada çalışıyor." "O zaman bu söz konusu tarihlerin onun tatil yaptığı günler mi olduğunu düşünüyorsun? Eğer önümüzdeki ay bu günleri izlersek her şey açığa çıkacak mı demek istiyorsun?" "Bu mümkün. Katilin vardiya sistemiyle çalıştığını düşünüyorum. Bu yüzden de tatil günleri her zaman cumartesileri ve pazarları olmayabilir." "Ha, bu çok önemli olabilir," dedi Wallander duraksayarak. "Ama ben yine de inanmakta zorlanıyorum." "Olmasaydı böyle yorumlar yapamazdım," dedi Höglund. Wallander plastik torbayı kaldırdı. Zaman çizelgelerinden hazır söz açılmışken bunu sanki dünyanın en gizli şeyiymişçesine Katarina Taksel'in çalışma masasının arkasındaki gizli bölmede buldum. 1991 baharına ait İsveç tren yollarının tarifesi. 16'daki Nasjö treninin altı çizilmiş. Bu tren her gün aynı seferi yapıyor. Plastik torbayı Nyberg'e doğru itti. "Parmak izleri," dedi. Sonra da Krista Habermann konusuna geçerek sislerin arasında yaptığı sabah ziyaretinden söz etti. Herkesin yüzünde sıkıntılı bir ifade vardı. "Bu yüzden de kazmaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum," diye tamamladı sözlerini. "Sis kalktığında ve Hanson toprakta kimin çalıştığını ve 1967 yılından bu yana herhangi bir değişikliğin yapılıp yapılmadığını öğrendiğinde işe başlamalıyız." Uzun bir süre herkes Wallander'in söylediklerini kafasında değerlendirdi. Odadaki sessizliği bozan Per Akeson oldu. Bu söylediklerin kulağa hem olanaksız hem de olanaklı geliyor dedi. Ama ben bu olasılığı ciddi olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konunun burada kalmasında yarar var dedi Şef Holgersson. İnsanlar çözülmeyen cinayetlere ya da bir türlü bulunamayan insanların öykülerini dinlemeye bayılırlar. Konunun orada kalmasına karar verildi. Wallander herkesin yapacak birçok işi olduğundan toplantıyı kısa kesmeye karar verdi. Katarina Taksel ortadan kayboldu dedi. Kimliği saptanamayan bir sürücünün kullandığı kırmızı bir golfle evinden ayrıldı. Aceleyle evden çıkmıştı. Annesi kızıyla ilgili bir arama emri çıkarmamızı istiyor. Kızının en yakın akrabası olduğu için bunu geri çevirmemiz kolay değil. Ama ben hiç olmazsa birkaç gün daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Neden diye sordu Akison. Katarina'nın bir şekilde bağlantı kuracağını hissediyorum dedi Wallander. Elbette bizimle değil ama kendisini çok merak ettiğini bildiği annesiyle. Ona iyi olduğunu haber verecek. Ne yazık ki nerede olduğunu söylemeyecek ya da yanında kimin olduğunu. Wallander başını çevirerek Akison'a baktı. Birinin Taksel'in annesinin yanında kalmasını ve telefonlarının dinlenmesini istiyorum. Er ya da geç annesini arayacaktır. Tabii daha önce aramadıysa dedi Hanson ayağa kalkarken. Bana Birch'ün telefon numarasını ver. Numarayı Höglund'dan alarak telaşlı odadan çıktı. Şimdilik bu kadar dedi Wallander. Saat 5'te yeniden toplanalım. Eğer daha önce önemli bir şey olmazsa tabii. Wallander odasına girerken telefonu çalıyordu. Arayan Martinson'du ve o gün öğleden sonra saat 2'de Wallander'le evinde görüşmek istiyordu. Wallander geleceğine söz verdi. Karakoldan çıkarak Continental Oteli'ne yemeğe gitti. Otelin lokantasının çok pahalı olduğunu biliyordu. Ama hem karnı çok acıkmıştı hem de zamanı kısıtlıydı. Pencerenin yanındaki bir masaya oturdu. Tanıdıklarını başıyla selamladı. Ama babasının ölümünden ötürü yanına gelip başsağlığı dilememeleri de hem şaşırmış hem de üzülmüştü. Babasının ölüm ilanı gazetelerde çıkmıştı. Ayrıca Yistad küçük bir kasaba olduğundan burada haberler, hele ölüm haberleri çabuk yayılırdı. Kalkan balığı yedi, bira içti. Kendisine servis yapan garson kız çok gençti ve Wallander'in her bakışında yüzü utançtan kıpkırmızı oluyordu. Wallander kızın bu işi nasıl sürdüreceğini düşündü. Saat tam 2'de Martinson'un zilini çaldı. Martinson onu mutfağa götürdü. Evde yalnızdılar. Wallander Therese'nin nasıl olduğunu sordu. Okula başlamıştı. Martinson'un yüzü solgundu. Buruk bir hali vardı. Wallander onu hiç bu denli üzgün görmemişti. Ne yapacağım dedi Martinson. Karın ne diyor? Therese ne diyor? İşimden istifa etmememi söylüyorlar elbette. İşi bırakmayı onlar değil ben istiyorum. Bu benim kişisel kararım. Wallander bekledi ama Martinson başka bir şey söylemedi. Birkaç yıl öncesini anımsıyor musun diye söze başladı Wallander. Kaseberga yakınlarında Sist'e ateş edip birini öldürmüştüm. Anımsıyor musun? Ondan sonra da Öland Köprüsü'nde yaşadıklarımı. Bir yıl boyunca kendime gelememiştim. Hepiniz işi bırakacağımı sanmıştınız. Sonra da Thorntonson adındaki avukatın açtığı davayla birlikte her şey aniden değişivermişti. O günlerde istifa mektubumu imzalamayı düşünürken yeniden işimin başına dönmüştüm. Martinson evet dercesine başını salladı, hatırlamıştı. Ve şimdi de istifa etmediğime çok memnunum. Sana söyleyebileceğim tek bir şey var. O da acele karar verme, bekle. Olayların yatışmasını bekle. Sakin kafayla düşünebileceğin günlerin gelmesini bekle. Kararını sonra verirsin. Olanları unut demiyorum sana. Sabırlı ol diyorum yalnızca. Herkes daha şimdiden seni çok özledi. Sen çok iyi bir polissin. Yokluğun hissediliyor. Martinson kollarını iki yana açtı. Ben bu kadar önemli biri değilim. Elbette bildiğim bazı şeyler var. Ama yerimin doldurulamayacağını söyleyemezsin. Yerini doldurmak inan bana hiç de kolay değil dedi Wallander. Ben de sana bunu söylemeye çalışıyorum zaten. Wallander bu konuşmanın uzun süreceğini sanmıştı. Martinson bir süre konuşmadı. Sonra ayağa kalkarak mutfaktan çıktı. Geri geldiğinde üstünde ceketi vardı. Gidelim mi dedi. Gidelim dedi Wallander. Yapacak çok işimiz var. Karakola giderlerken Wallander arabada ona son birkaç gün içinde gelişen olayların kısa bir özetini verdi. Martinson hiçbir şey söylemeden dinledi. Danışmanın önünde Ebba onları durdurdu. Martinson'a hoş geldin dememesi Wallander'in önemli bir şeylerin olduğunu anlamasına neden oldu. Anbrit sizlere ulaşmaya çalışıyordu dedi Ebba, çok önemli. Ne oldu? Katarina Taksel adındaki biri annesini aramış. Wallander Martinson'a baktı. Haklı çıkmıştı ama bu denli çabuk haklı çıkacağını da doğrusu hiç tahmin etmemişti. 33. Bölüm. Geç kalmamışlardı. Birch tam zamanında orada olmayı başarmıştı. Bir saat içerisinde de banda çekilmiş olan telefon konuşması Yeast'a ulaşmıştı. Svetberg'in getirdiği tape makinesini Wallander'in çalışma masasının üstüne koymuşlar ve kısa konuşmayı dinlemeye başlamışlardı. Wallander, Katarina Taksel'in konuşmayı gerektiğinden fazla uzatmamaya özen gösterdiğini hemen fark etmişti. Bandı bir kez daha dinlediler. Wallander'in sesleri daha yakından ve iyi dinleyebilmesi için Svetberg ona kulaklıkları uzattı.
''Anne benim, aman tanrım neredesin, ne oldu?'' ''Hiçbir şey olmadı, biz iyiyiz.''
''Neredesin?''
''Yakın bir arkadaşımla birlikteyim.''
''Kiminle?''
''Yakın bir arkadaşla, seni arayıp her şeyin yolunda olduğunu haber vermek istemiştim.''
''Ne oldu, neden öyle birdenbire ortadan kayboldun?''
''Bunu daha sonra konuşuruz.''
''Yanında kim var?''
''Bu kız arkadaşımı tanımıyorsun.''
''Kapatma, telefon numaranı ver.''
''Şimdi kapatmak zorundayım, merak etme diye aradım.''
Annesi bir şeyler daha söylemeye çalışmıştı ama Katarina telefonu kapatmıştı. Bandı yaklaşık 20 kez dinlediler. Svetberg konuşulanları defterine yazdı. ''Bizi ilgilendiren 11. satır'' dedi Wallander. ''Bu kız arkadaşımı tanımıyorsun.'' Bu iki anlama gelebilir. Ya annesi gerçekten de bu kız arkadaşıyla hiç karşılaşmadı ya da annesi bu arkadaşın Katarina için ne anlama geldiğini bilmiyor.
Birincisi bence daha geçerli dedi Höglund. Onlar kendi aralarında konuşurlarken Nyberg kulaklıkları takmış bandı yeniden dinliyordu. Odadaki gürültü yüzünden teybin sesini açtı.
Arkadan gelen bir ses var dedi bir süre dinledikten sonra. Bir gürültü ya da vurma sesi gibi bir şey.
Wallander kulaklıkları taktı. Nyberg haklıydı. Arkadan gelen düzenli bir ses vardı. Hepsi sırayla kulaklıkları takıp dinledi. Ama hiçbiri bunun ne sesi olduğunu çıkaramamıştı.
Bu kadın nerede diye sordu Wallander. Bir yere gittiği kesin. Kendisini almaya gelen kadınla birlikte. Ve bulundukları yerden de tek düze bir ses geliyor.
''Acaba bir inşaat alanına yakın bir yerde olabilirler mi?'' diye sordu Martinson. ''İşe geri döndüğünden beri ilk kez konuşmuştu.''
''Olabilir.'' dedi Wallander. Bir kez daha dinlediler. Bu kesinlikle bir vurma sesiydi. ''Bantı Lön Coping'e gönderin.'' dedi Wallander. ''Belki onlar sesi saptayabilirler.''
''Skyne'de acaba kaç tane inşaat var şu anda?'' diye sordu Hamren.
''Başka bir şey de olabilir.'' dedi Wallander. ''Katarina'nın nerede olduğuna ilişkin bize bir ipucu verebilecek bir şey.'' Nyberg odadan çıktı. Diğerleri Wallander'in odasında kaldı.
''Şu andan itibaren üç şey çok önemli.'' dedi Wallander. ''Şimdilik soruşturmanın bazı yönlerini bir kenara bırakmamız gerekiyor. Katarina Taksel'in yaşamını en küçük ayrıntısına değin öğrenmeliyiz. Katarina Taksel kim?'' ''Arkadaşları kim? Bunları öğrenmemiz gereken en önemli konular. Sonra da onun kiminle, şu anda kiminle birlikte olduğunu öğrenmeliyiz.''
Sözlerini sürdürmeden bir an için durdu.
''Hanson'un Lödinge'den gelmesini bekleyeceğiz ama üçüncü olarak yapmamız gereken şeyin de Erikson'un tarlasını kazmak olduğunu belirtmeliyim.''
Toplantı bitmişti. Wallander'in Lund'a gitmesi gerekiyordu ve Höglund'u da yanına almayı düşünüyordu. Vakit akşama geliyordu.
''Çocukların yanında bakıcıları var mı?'' diye sordu genç kadına odada yalnız kaldıklarında.
''Evet.'' diye karşılık verdi Höglund. ''Neyse ki komşumun paraya gereksinimi var.''
''Polis maaşıyla bunları nasıl karşılayabiliyorsun?'' diye sordu Wallander.
''Karşılayamıyorum.'' dedi. ''Ama kocam iyi kazanıyor. Bizi kurtaran onun maaşı. Bizler günümüzdeki şanslı ailelerden sayılırız.''
Marlander Burch'u arayarak az sonra yola çıkacaklarını söyledi. Höglund'un arabasıyla gitmeye karar verdiler. Tamir için dünya kadar para ödemesine karşın yine de kendi arabasına güvenemiyordu. Arabaya bindiklerinde hava kararmaya başlamıştı. Tarlalardan gelen soğuk rüzgarı hissettiler. Taksel'in annesinin eviyle işe başlayalım dedi Wallander. Daha sonra da onun evine gideriz.
Ne bulabileceğini umuyorsun. Evi zaten araştırdın hem de baştan sona.
Belki yine bir şey bulamayacağım. Ama belki de daha önce gözüme ilişmeyen iki ayrıntı arasındaki bağı bulabileceğim, kim bilir.
Höglund hızlı araba kullanıyordu. Arabayı ilk çalıştırdığında gaza hep böyle mi basarsın diye sordu Wallander birdenbire.
Höglund ona bir bakış fırlattı. Bazen.
Neden?
Çünkü Taksel'le bebeğini alan kırmızı golf arabayı bir kadının kullanıp kullanmadığını merak ediyorum da ondan.
Bundan emin değil miydik?
Hayır dedi Wallander. Hiçbir şeyden emin değiliz. Başını çevirip camdan dışarı baktı. Mars Windsor'dan geçiyorlardı. Emin olmadığımız bir şey daha var dedi bir süre sonra. Ne var ki her geçen gün daha emin olduğum bir şey bu.
Ne?
Kadın yalnız, yanında bir erkek yok. Aslında kimse yok. Bize bir ipucu verebilecek bir kadın değil aradığımız. Onun arkasında kimse yok. Yalnızca kendisi var, o kadar.
Yani kadının bu cinayetleri tek başına mı işlediğini söylüyorsun? Çukuru kazanın kendisi olduğunu, Runfeld'i kaçırdıktan sonra boğarak öldürenin yine aynı kadın olduğunu ve Blomberg'i canlı canlı bir çuvala koyarak göle atanın da aynı kişi olduğunu mu söylemek istiyorsun?
Wallander genç kadının sorusunu yanıtlamak yerine ona başka bir soru sordu.
Bundan bir süre önce katilin kullandığı dilden söz ettiğimi anımsıyorsun değil mi? Katilin bize bir şeyler söylemeye çalıştığını, davranış biçimindeki kararlılığı.
Höglund anımsamıştı.
Şimdi daha en başından beri olayları doğru değerlendirdiğimizi hissediyorum. Ama yanlış düşünüyorduk.
Kadın erkek gibi davrandığı için değil mi?
Belki yalnızca davranışı değildi söz konusu olan, onun acımasız bir erkek gibi olduğunu düşünmemize neden olan eylem tarzıydı.
Oysa kurbanları düşünmemiz gerekiyordu değil mi? Acımasız olan onlar çünkü.
Doğru, acımasız olan onlardı, katil değil. Gördüklerimizi yanlış değerlendirdik.
Ama işler de burada karışıyor işte dedi Höglund. Bir kadının bunların gerçekleştirebilmesine inanmak. Fiziksel güçten söz etmiyorum. Örneğin ben de kocam kadar güçlüyüm. Bilek güreşinde beni yenemiyor.
Wallander şaşkınlıkla ona baktı. Bunun farkına varan Höglund gülmeye başladı.
İnsanlar farklı şekillerde kendilerini eğlendirirler, mutlu olurlar.
Wallander evet dercesine başını salladı.
Çocukluğumda annemle parmak çekme yarışı yapardık dedi Wallander. Galiba hep ben kazanırdım.
Belki de annen kazanmana ses çıkarmazdı.
Sturup yolunda ilerliyorlardı.
Bu kadının neden bu şekilde davrandığını bilmiyorum dedi Wallander. Ama eğer onu bulursak onun daha önce hiç düşünmediğimiz türde biri olacağını sanıyorum.
Bir kadın canavar mı?
Olabilir ama bu da kesin değil henüz.
Telefon sesi konuşmalarını böldü. Wallander telefonu açtı. Arayan Birch'tü. Onlara Katarina Taksel'in annesinin evinin adresini vermek istemişti.
Kadının ilk adı ne diye sordu Wallander.
Hedwig. Hedwig Taksel.
Yarım saat sonra orada olacaklardı. Birch onları yolun kenarında bekliyordu. Hedwig Taksel Lund'un dışında müstakil evlerden oluşan bir sitede oturuyordu. Wallander bu sitenin 1960'lı yılların başında inşa edilmiş olabileceklerini düşündü. Çatıları düzdü, yuvarlak kafes gibi küçük pencereleri vardı. Bu tür çatıların yoğun kar yağışında çöktüğüne ilişkin bir yazı okuduğunu anımsadı birden.
Teybi çalıştırmaya fırsat bulamadan konuşmaya başladılar dedi.
Şansımızın her zaman yaver gitmeyeceğini biz de biliyoruz diye karşılık verdi Wallander. Hedwig Taksel hakkında ne düşünüyorsun?
Hem kızı hem de torunu için çok endişeleniyor ama yine de panik içinde değil.
Sence bize yardımcı olur mu yoksa kızını mı korur?
Bana sorarsan kızının nerede olduğunu bilmek istiyor.
Birch onları oturma odasına aldı. Wallander oturma odasının Taksel'inkine çok benzediğini hemen fark etmişti. Hedwig Taksel içeri girerek onları selamladı. Börş her zamanki gibi yine arka planda kaldı. Wallander Hedwig Taxer'i inceledi. Yüzü solgundu. Bakışlarında huzursuz bir ifade vardı. Wallander bunların olağan olduğunu düşündü. Banttaki sesi de her an patlayacakmışçasına sinirli ve gergindi. Höglund'un sinirli ve gergin kişileri yatıştırma yeteneği harika olduğundan onu yanına almıştı. Bayan Taxel kendini denetlemeye çalışıyordu. Wallander onun yalnız olmadığına, memnun olduğu izlenimine kapılmıştı. Oturdular. Wallander ilk sorusunu önceden hazırlamıştı. Bayan Taxel, yardımınıza gereksinimimiz var. Katarina ile ilgili soracağımız soruları yanıtlar mısınız lütfen?
Katarina'nın o korkunç cinayetlerden nasıl haberi olabilir? Yeni bir çocuğu oldu biliyorsunuz.
Kızınızın bu cinayetlere karıştığını düşünmüyoruz dedi Wallander dostça bir tavırla, ama farklı birçok kaynaktan bilgi öğrenmeye çalışıyoruz.
Kızımın ne bilmesi gerekiyor?
Ben de bunu öğrenmeye çalışıyorum.
Bunun yerine onu bulmaya çalışamaz mısınız? Nelerin olduğunu bir türlü anlayamıyorum.
Kızınızın tehlikede olmadığından eminim dedi Wallander, ama bu konuya ilişkin kuşkularını gizlemeyi de başaramamıştı.
Daha önce hiç böyle davranmamıştı.
O zaman kızınızın nerede olduğunu bilmiyorsunuz değil mi Bayan Taxel?
Benim adım Hedwig.
Kızınızın nerede olduğunu bilmiyorsunuz değil mi?
Bilmiyorum ve bu olanlara inanmakta da zorluk çekiyorum.
Katarina'nın çok arkadaşı var mı?
Hayır, çok arkadaşı yok ama yakın birkaç arkadaşı var. Onların yanında olmadığına göre şimdi nerede olduğunu bilmiyorum.
Belki de sıklıkla görmediği birinin yanındadır ya da yeni tanıştığı birinin.
Bu kim olabilir ki?
Veya daha önceden tanıştı ama son günlerde görüşmediği birinin yanında olabilir.
Öyle olsaydı bana mutlaka söylerdi. İyi bir ilişkimiz vardır. Birçok ana kıza oranla bizim ilişkimiz çok iyidir.
Kızınızın sizden bir sır sakladığını söylemeye çalışmıyorum dedi Wallander sabırla. Ama insanın karşısındaki kişinin her şeyini bilmesi biraz olanaksız değil mi? Örneğin torununuzun babasının kim olduğunu biliyor musunuz?
Bu konuyu onunla konuşmaya çok çalıştım dedi Hedwig ama söylemedi.
O zaman torununuzun babasının kim olduğunu bilmiyorsunuz demek. Peki tahmin edemiyor musunuz?
Biriyle bir ilişkisi olduğunu bile bilmiyordum.
Eugen Blomberg'le ilişkisi olduğunu biliyor musunuz?
Evet biliyordum ve ondan hiç hoşlanmazdım.
Neden? Evli olduğu için mi?
Gazetede ölüm ilanı çıkıncaya değin onun evli olduğunu bilmiyordum. Çok şaşırmıştım.
Ondan neden hoşlanmıyordunuz?
Bilmiyorum, çok tatsız bir adamdı.
Onun Katarina'ya fiziksel şiddet uyguladığını biliyor musunuz?
Hedwig Taxel dehşet içinde Wallander'a baktı. Wallander bir an için karşısındaki bu çaresiz kadına acıdı. Kadının dünyası başına yıkılmak üzereydi. Kızı hakkında bilmediği birçok şey olduğunu, aralarındaki yakınlığın yalnızca göstermelik olduğunu kabul etmeye zorlanıyordu.
Eugen Blomberg kızıma dayak mı atmış?
Daha da kötüsü, birçok farklı açıdan kızınızı taciz etmiş.
Şaşkınlıkla Wallander'a baktı ama onun gerçeği söylediğini gördü. Artık kendini savunamayacak bir durumdaydı.
Son zamanlarda görüşmemelerine karşın Eugen Blomberg'in torununuzun babası olma olasılığı var tabii.
Hedwig Taxel yavaşça başını hayır anlamında salladı ama konuşmadı. Wallander Höglund'a baktı. Genç kadın tamam dercesine başını salladı.
Wallander bunun sözlerini sürdürmesi anlamına geldiğini anlamıştı. Birch arka planda sesini çıkarmadan duruyordu.
Arkadaşları dedi Wallander, onlarla konuşmamız gerekiyor. Onların kim olduklarını söyledim size, onlarla görüştünüz.
Üç kişinin adını mırıldandı. Birch başını evet dercesine salladı.
Başka arkadaşı yok mu?
Yok.
Herhangi bir kulübe ya da derneğe üye mi?
Hayır.
Hiç yurt dışına tatile çıktı mı?
Şubat'ta yılda bir kez tatile çıkarız. Madeira'ya, Fas'a, Tunus'a giderdik.
Kızınızın hobileri var mı?
Okumayı ve müzik dinlemeyi sever. Saç ürünleri işi zamanının çoğunu alıyor. Çok çalışıyor.
Başka?
Bazen badminton oynar.
Kimlerle? Üç kız arkadaşından biriyle mi?
Öğretmeniyle. Kadının adı galiba Karlman'dı ama ben onunla hiç karşılaşmadım.
Wallander bunun önemli olup olmadığını bilmiyordu ama hiç olmazsa yeni bir addı.
Aynı okulda mı çalışıyorlar?
Artık değil. Birkaç yıl öncesine değin aynı okuldaydılar.
Öğretmenin ilk adını anımsıyor musunuz?
Onunla hiç karşılaşmadım.
Genellikle nerede oynarlardı?
Victoria Stadyumunda, evine çok yakın, yürüyüş mesafesinde.
33. ayrımın sonu. Sayfa 410.